Ayrım 66.
Bu durum kesin olarak para kaybına yol açıyordu. Fakat dar yolda kavgaya tutuşmaktan kaynaklanabilecek daha büyük kaybı da önlüyordu. Tehditler bazen en üst düzeyde Edim'i engellemekle birlikte tehdit edebilen kişi edemeyenle karşılaştırıldığında belirgin bir üstünlüğe sahip görünmektedir. Kamyonla yük taşıma oyununda yalnızca bir kişi bir kapıya sahip olduğunda aynı kişi bir kapıya sahip olmadığı zamankinden daha az puan kazanmaktadır. Ya da daha fazla puan kaybetmektedir. Tutuklunun çıkması ve öteki pazarlık oyunlarında herhangi bir türden tehdit gücü olan bir oyuncu güçlü bir konumdadır. Eğer tehdidi gerçekleştirebilecek gibi görünüyorsa bu özellikle doğrudur. Guyer ve Rapoport 1970. Bu koşullar altında pazarlıktan daha karlı çıkacak, daha fazla puan, para ya da pazarlık konusu her neyse onu kazanacaktır. Öte yandan gücü olup da onu kullanmayan biri zayıf biri olarak görülebilir ve onun bu durumundan yararlanılabilir. Swingle 1970, tehdit edebilecek durumda olup da onu kullanmayan deneklerin tehdit gücü olmayanlardan daha fazla kullanıldıklarını göstermiştir. Öyle görülüyor ki güç yalnızca diğer kişi onun kullanabileceğine inanırsa yararlıdır. Tersi durumda güçsüz ve etkisiz görünmesine yol açarak kişinin konumunun gücünü azaltabilir. Öte yandan Blake ve Higbe 1973 ise durumu daha da karmaşık bulmuşlardır. Çünkü erkek ve kadın denekler tehditlere karşı tepkilerinde ayrılıklar göstermişlerdir. Kadınlar ortakları tehdit gücüne sahip olup da onu kullanmadıkları zaman özellikle işbirliğine yatkın görünürlerken erkekler öteki kişiyi güçlü biri olarak algılayıp algılamamalarına bağlı olarak farklı davranmışlardır. Eğer öteki kişi güçlü, işbirliği yapan ve tehdit gücü olmayan birisi ise erkekler onu zayıf birisinden daha fazla kullanıp sömürmüşlerdir. Fakat eğer diğer kişi tehdit gücüne sahipse erkekler güçlü ile güçsüzle olduğundan daha fazla işbirliği yapmışlardır. Öyle görülüyor ki tehditlere ve güce karşı tepkilerin özgül örüntüsü ilişkinin karmaşık olduğu bulgusundan daha az önemlidir. Belirli bir durum ve o durum içindeki deneklerin örüntüyü değiştirebileceğine inanmak için yeterli neden vardır. Fakat tehditlerin önemli bir rol oynadığı ve genel olarak onlara sahip olan tarafın kazancını artırdıkları da bir gerçektir. İletişim. Gruplara ilişkin tartışmamız boyunca iletişimin önemini birçok kez vurguladık. Kişinin ortağıyla konuşma yeteneği de ayrıca ikisi arasındaki işbirliğinin derecesini belirlemede temel bir rol oynamaktadır. Deuş'un yukarıda değinilen çalışmasında oyundan önce bazı deneklere her güdüleme çeşidi sırasında ortakları ile iletişim kurma fırsatı verilmiştir. Bu iletişimin etkisiyle uyarılan güdülenme çeşidi ne olursa olsun işbirliği belirgin bir biçimde artmıştır. Bakınız çizelge 14.2. Ancak İletişimin etkisinin en çarpıcı olduğu koşul bireysel koşul olmuştur. Denekler kendi kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya çalışırlarken ve öteki oyuncudakiler onları ilgilendirmezken iletişim kurabilme işbirliğine dayalı tercihlerin yüzdesini 35'ten 70'in üzerine çıkarmıştır. Deuş ve Kraus'un kamyonla yük taşıma oyunu ile yaptıkları çalışma birbirinden farklı 3 çeşit iletişim koşulu içeriyordu. Bazı deneklere iletişim kurma izni verilmezken diğerlerine eğer isterlerse konuşma fırsatı verilmişti. Üçüncü bir grup ise iletişim kurmaya zorlanmıştı. İletişimin etkisi tutuklunun çıkmaz oyunundakine benziyordu. İletişime izin verildiği zaman verilmediği zamankine göre daha fazla işbirliği görülüyordu. Denekler iletişime zorlandıklarında ise işbirliği daha fazla idi. Etki tek taraflı tehdit koşulunda özellikle güçlü idi. Bir oyuncuya bir engel verilip de iletişim kurma izni verilmediğinde işbirliği düzeyi çok düşürür. Fakat oyuncular konuşmaya zorlandıkları zaman çarpıcı bir biçimde artırıyordu. İletişimin etkisi Wichman 1970 tarafından daha inandırıcı biçimde ortaya konmuştur. Bir tutuklunun çıkmaz oyununda bazı denekler ortaklarından ayrı tutulmuşlardır. Diğerleri ortaklarını görebiliyor ancak onlarla konuşamıyorlardı. Üçüncü bir grup ortaklarıyla konuşabiliyor fakat onları göremiyordu. Ve dördüncü bir grup hem ortaklarını görebiliyor ve hem de onlarla konuşabiliyordu. İşbirliğinin bu sıraya göre arttığı gözlenmiştir. iletişim olanağı yokken ya da yalnızca sözsüz iletişim olası iken tepkilerin %40'ı işbirliği idi. Sözlü ya da hem sözlü hem sözsüz iletişime izin verildiğinde ise denemelerin %70'inde işbirliği görülmüştür. İşbirliği yönünde bir eğilimin bulunduğunu varsayarsak, öteki kişiye ve özellikle ne yapmayı planladığına ilişkin bilginin bunu kolaylaştırması beklenir. Bu oyunlarda en verimli yöntem hemen tümüyle öteki kişiye güvenme derecesi olduğu için iletişim kurma yeteneği özellikle yardımcı olacaktır. Ancak güvenin daha az önemli olduğu, iletişim kurabilme yeteneğinin göreli olarak daha az etkili olduğu başka oyunlarda bulunabilir. İletişimin işbirliği düzeyini artırmasının açık nedenlerinden biri bu oyunlarda oyuncuların genellikle diğer kişinin niyetini yanlış algılamalarıdır. Kelly ve Stahelski 1970 bir tutuklunun çıkmaz oyunundaki bireyler için öteki kişinin ne yapmayı planladığını bilebilmenin zor olduğunu göstermişlerdir. Daha önemlisi işbirliği yönünde bir seçim yapmak niyetinde olan birisi yarışmacı bir seçim yapmayı planlayan birisinden daha sık yanlış algılanmıştır. Öyle görülüyor ki öteki kişinin yarışmacı bir seçim yapacağını varsayma yönünde genel bir eğilim vardır. Bu yanlış algılamanın nedenlerinden biri işbirliği yönünde bir seçim yapmayı planlayan birisinin sık sık bu niyetini sürdürmemesidir. Eğer rakibi tutarlı olarak yarışmacı seçimler yapmışsa işbirliği yapmaya niyetlenen oyuncu en sonunda kendisi de yarışmacılığı seçerek kendisini korkutmaya zorlanmaktadır. Böylece işbirliği eğilimli oyuncunun niyetinin yanlış algılanması sık sık oyuncunun gerçekte yaptığı ile tutarlı hale gelmiştir. Bu kendi kendisini gerçekleştiren türden tahminlerden yani self-fulfilling prophecy biridir ki bir oyuncu öteki oyuncunun yarışmacı davranacağını varsayar. Buna göre yarışmacı bir tepkiyi tercih eder. En sonunda öteki kişiyi de yarışmacı olmaya zorlar. Sonuç olarak öteki kişinin yarışmacı olduğuna ilişkin bu ilk algı yalnızca öteki kişiyi öyle davranmaya zorladığı için doğru çıkacaktır. Genellikle bir kez öteki kişinin tehlikeli biri olduğunu varsayarak ona bir düşmanmış gibi davranmaya başlayınca o da eninde sonunda öyle yani düşmanca davranmaya başlayacaktır. Öteki oyuncu yanlış anlama olasılığı iletişimin olanaklı kılınması ile büyük ölçüde azaltılır. Buna uygun olarak oyunculara iletişim kurma fırsatı verme ya da onları buna zorlama onlar için işbirliği yapmayı oldukça kolaylaştırır. Böylece planlarını tartışabilir, birbirlerine işbirliği yapmaya güdüleyebilir, o yönde söz verebilir, birbirlerinin güvenilir olduklarına inanabilir, birbirlerinden bir şey öğrenebilir ve benzeri. İşbirliği yapma yönünde bir eğilimin bulunduğunu varsayarsak, öteki kişiye ilişkin bilgilerin bunu kolaylaştırması beklenir. Öte yandan Smith ve Anderson 1975 tarafından yapılan bir çalışma bazen iletişimin olumsuz etkilerinin de olabileceğini ortaya koymuştur. Kamyonla yük taşıma oyununa benzer bir oyun oynayan denekler ya iletişim kurma özgürlüğüne sahiptiler ya da bundan yoksundular. Tehdit gücünden yoksunluk koşulunda iletişim kurma özgürlüğü daha fazla işbirliğine yol açtı. Çift taraflı tehdit gücü koşulunda ise iletişim özgürlüğü gerçekte bu özgürlüğün bulunmadığı durumdakinden daha az işbirliğine neden oldu. Öyle görülüyor ki denekler iletişim kurma fırsatını öteki oyuncuyu tehdit etmek için kullanmaktadırlar. Deutsch ve Raus'un sonuçları ile birlikte alındığında bu bulgu iletişimin temel olarak oyuncuların eşit durumda oldukları, her ikisinin de tehdit gücünün bulunmadığı ya da iletişimin bir tarafın üstün olduğunu parantez içinde tek taraflı tehdit gücü açıkça ortaya koyabildiği ve daha zayıf oyuncunun uzlaşmasına izin verdiği durumlarda işbirliğine yardımcı olduğunu işaret etmektedir. İşbirliğini en üst düzeye çıkarma. Sonucu güdülenmeyi, tehditleri, iletişimi, kazanma olasılıklarını ve belki de oyuncuların bireysel özelliklerini de içeren birçok etmenin belirlediğini gördük. Belirli oyuncuların oynadığı belirli bir durumda işbirliği eğilimini tutarlı ve kararlı olarak artıran işlem ya da yöntemler var mıdır? Oldukça iyi işler görünen bir yöntem karşılıklı ödünler verme yöntemidir. Oyuncular sırayla az bir şeyden vazgeçerler. Eğer sevdiğin lokantaya benimle gelirsen, istediğin filme giderim. Eğer yemeği pişirirsen, bulaşıkları da ben yıkarım. Bu çoğu çatışma durumlarında uygulanan geleneksel uzlaşma çözümüdür. Her taraf aşırı bir konumla işe başlar ve sonra ortak bir noktaya varılıncaya kadar yavaş yavaş geriye çekilir. Eğer bir oyuncu küçük bir ödün verir de ötekinin de aynı şeyi yapmasını beklerse gerçekten son durumda daha büyük bir işbirliği görülecektir. Eser ve Komorita, 1975. Ancak bu yöntemin yaşamsal bir ögesi zamanlamadır. Eğer bir kişi çok fazla verirse zayıf görünebilir ve öteki karşılık vermeyebilir. Ödünler yavaş yavaş ve ardışık olmalıdır. Ek olarak iki taraf belli bir ölçüde işbirliği yapmaya istekli olmadıkça bunun işlemeyeceği açıktır. Eğer taraflardan biri tümden yarışmacılığı seçerse işbirliği yapmaya çalışan yalnızca sömürülecek ve öncekinden daha zayıf bir konuma düşecektir. Bu yöntemin belki de daha genel bir görünümü gelecekte daha fazla işbirliği yapmayı öğrenmesi için bir kişiyi işbirliği yaptığında ödüllendirmektir. Beklenebileceği gibi bunun istediğine ilişkin kanıtlar vardır. McNeil, 1973. Ne var ki bu yalnızca başlangıçta kendileri için olabildiğince çok kazanmaya çalışan denekler lehine çalışır. Öteki oyuncuyu yenmeye çalışanlar lehine değil. İkincileri işbirliği yapmaları için ödüllendirmenin bir etkisi yoktur. Çünkü öteki kişi ile aynı düzeyde olacaksa daha fazla puan kazanmakla ilgilenmemektedirler. Çoğu oyunlarda işbirliği yapma her iki oyuncunun da aynı miktarda kazanmasını güvenceye aldığından işbirliğini ödüllendirme bir işe yaramamaktadır. Öte yandan belirli bir türden işbirliğinin bir oyuncuya ötekine olduğundan daha fazla kazandıracağı bir oyun tasarımlamak mümkün olabilir ve sonra da yarışmacı oyuncuya bile işbirliği yapma öğretilebilir. Araştırma bulgularının uygulanabilirliği. Birçok psikolog toplamı sıfır olmayan oyunlar üzerindeki çalışmaların bulgularını gerçek yaşam durumlarına ve ülkeler arası ilişkilere uygulamaya çalışmıştır. Ülkeler de işbirliği yaparlar ya da rekabet ederler. Birçok durumda eğer işbirliği yaparlarsa kazançlarını en üst düzeye çıkarabilirler. Ancak buna karşın yarışma yönünde bir eğilim görülmektedir. Oyunlar üzerindeki araştırmaların ülkeler arasındaki ilişkileri belirleyen temel etmenlerden bazılarını ortaya çıkaracağı umulmaktadır. Bizim düşüncemize göre bulgular kişiler arası pazarlık ya da anlaşmalara daha kolay uygulanabilir. Arkadaşlar, sevgililer, evlilik ortakları, öğretmen ve öğrenciler, satıcı ve alıcılar hep pazarlıklar yaparlar. Bazı oyunların tersine bu kişiler arası ilişkiler genelde bir kişinin kazançlarının diğer birinin kayıpları olmasını gerektirmez. Tersine bu bölümde tartıştığımız oyunlarda olduğu gibi insanlar için her iki tarafında kazançlarını en üst düzeye çıkarmak amacıyla işbirliği yapma olanağı vardır. Bu bağlamda en önemli araştırma bulgusu insanların karlarını birçok bakış açısından en üst düzeye çıkarmaya güdülenmiş olduklarına ilişkin bulgudur. Beklenebileceği gibi her pazarlık ya da oyun durumunda güçlü ve belki de başat davranış biçimi olabildiğince az vererek olabildiğince çok kazanmaktır. Fakat taraflar ayrıca kazançlarını öteki insanlarla karşılaştırmalı olarak da en üst düzeye çıkarmak isterler. Alışverişte kazanan taraf olmak isterler. Bu nedenle az daha sınırlı bir anlaşmayı kabul edebilirler. Eğer bunun öteki kişiden daha fazla kazandıkları anlamına geldiğini düşünürlerse. Bazı insanlar kazançlı bir pazarlığı kabul etmeye yanaşmazlar. Çünkü alışverişten üstün çıkanın kendileri olmadığına inanırlar. Ödedikleri fiyat için iyi bir değer elde ediyor olmalarına karşın öteki kişi de eşit bir değer elde edecektir. Hem mal biriktirme ve hem de yarışma güdüleri hemen bütün pazarlık durumlarında vardır. Bu durumun bir belirtisi pazarlamacı ya da satıcılar tarafından iyi bilinir. Müşteriler iyi bir alışveriş yaptıklarına inanmak, alışverişten kazançlı çıkan taraf olmak isterler. Kullanılmış araba satan birisi bize onu hiçbir zaman evet demeyecek olduğu bir pazarlığa razı ettiğimiz, iyi bir pazarlıkçı olduğumuz izlenimini vermeye çalışır. Böylece biz de o da Belki de haklı olarak alışverişten daha karlı çıktığımızı düşünürüz ve herkes mutludur. Alışverişlerde pazarlığın çok yaygın bir uygulama olduğu Meksika gibi ülkelerde bu durum daha açık olarak görülebilir. Eğer bir satıcı bir halı için 200 peso isterse müşterinin bu fiyatı kabul etmemesi gerekir. Amaçlı olarak abartılmış bir fiyattır ve kabul edilmesi satıcıyı şaşırtacaktır. Satışın bir bölümü pazarlığın kendisidir ve her iki taraf da onu kazanmaya kararlı olarak işe başlar. Çoğu kez satıcının başlangıçta kafasında kararlaştırdığı fiyatta anlaşırlar. Fakat bu pazarlık süreci sayesinde iki taraf da alışverişten daha fazla doyum sağlar. Yalnızca iyi bir değer aldıklarını değil, ayrıca öteki kişiyi yenmeyi de başardıklarını düşünürler. Aynı şey arkadaşlar ve sevgililer arasındaki ilişkiler için de geçerlidir. İnsanlar her zaman tam olarak anlaşmazlar. Genellikle farklı değer ve amaçlara sahiptirler ve bu farklılıklar çatışmalara yol açar. Her bireyin yalnızca istediğini elde etmeye çalışması ölçüsünde bu çatışmaların çözümü uzlaşmayı gerektirir. Daha önce de değindiğimiz gibi her biri diğeri bazı noktalarda ödün verdiği sürece başka bazı noktalarda ödün verir. Eğer insanlar birbirlerini düşünürlerse her ikisi de her ikisine olabildiğince fazla kazandıracak bir çözüm yolu bulmak isteyeceklerdir. Ne var ki hepimizin bildiği gibi durum hiç de bu kadar yalın değildir. Çoğu kez insanlar yalnızca kendileri için bir şey elde etmeye çalışmazlar. Ayrıca bir anlaşmazlık durumunda kazanan taraf olmaya ya da öteki kişiyi yenmeye de çalışırlar. Yazık ki bu birbirlerine karşı sıcak ve dostça duygular besleyen insanlar arasında bile böyledir. Araştırmaların gösterdiği gibi birçok çatışmada yarışma önemli bir ögedir. Böylece kişisel çatışmaların kolay çözümlenememesinin bir nedeni iki kişinin her ikisinin de kazançlarını en üst düzeyde tutacak bir çözüm üzerinde anlaşmaktansa ötekinin önüne geçmeye çalışmasıdır. Eğer her ikisi de yenmek isterlerse çözümün güç olacağı açıktır. Araştırmalardan çıkarılabilecek bir sonuç iletişimin genellikle çözümü kolaylaştırabileceğidir. Çatışma hakkında konuşma mantıklı bir çözümün bulunmasında yardımcı olabilir. Hatta yarışmaya değil de işbirliğine bile yol açabilir. Böylece ilişkilerde açıklık, dürüstlük ve iletişim üzerinde şimdilerde görülen yaygın vurgu, kaçınılmaz olarak çıkan çatışmaların daha iyi çözümlerine olanak sağlayabilir. Çalışmaları ülkeler arası ilişkilerde kapsayacak biçimde genişletme, daha da yatırıma dönük, yani spekülatif görünmektedir ve büyük bir dikkatle yapılmalıdır. Eğer bazı sonuçlar çıkarmak istersek bunların en açığı herhangi bir çatışma durumundaki iki tarafın da iyi görünmek ve hatta alışverişten kazançlı çıkan taraf olduğunu düşünmek istemesi olabilir. Buna uygun olarak ülkeler arasında en iyi yani ideal anlaşma iki tarafa da kazandıkları izlenimini veren anlaşmadır. Belki ülkelerin işbirliği yapacağı umudu gerçekçilikten uzaktır. İnsanların birbirleriyle yaptıkları gibi sürekli yarışmaları daha büyük bir olasılık olarak görünmektedir. Bu durumda bize silahlanmakta yarışmak yerine araba satma, masa tenisi oynama ya da daha etkileyici barajlar yapmada yarışmalarını umut etmek kalmaktadır. Gruplarda problem çözümü. Problem çözümünde gruplarla bireyler arasında ne gibi farklar vardır? Bir başka kişinin varlığının bazı koşullarda edimi iyileştirdiğini, bazılarında ise tersine kötüleştirdiğini gördük. Uyarılma ve dikkatin başka yönlere çekilmesi bir grup bir problem üzerinde çalışırken de görülür ve bu gibi daha karmaşık durumlarda başka etmenler işin içine girer. Yukarıda iş yaşamında ve yönetimde yaygın bir uygulamadan söz ettik. Fikir fırtınası oturumu adı verilen, insanların bir araya gelip yardımcı olabileceğini düşündükleri, her şeyi söyleyebildikleri, yapılandırılmamış, özgür ve eleştiri korkusundan uzak türden bir grup problem çözümü. Buradaki temel düşünce, gruptakilerin birbirlerine her birinin yalnız başına yapabileceğinden daha iyi fikirler üretmeye özendirecekleri ya da uyaracakları düşüncesidir. İnsanlar üyeleri daha kısıtlı türden gruplarda da birlikte çalışırlar. Bir uzay gemisi yapabilir, bir deney tasarımlayabilir, bir matematik problemi çözebilir ve hatta birlikte bir roman yazabilirler. Tersine Thomas Edison fonografı hemen hemen bir yıldırılmışlık durumu içinde icat etmiştir. Albert Einstein görelilik yani izafiyet kuramını hiç kimseyle bir şey tartışmadan geliştirmiştir. Çoğu roman yazarları ve sanatçılar yalnız başlarına çalışırlar. Belki de Edison General Electric şirketinde bir çalışma grubunda daha etkili ya da verimli olabilirdi. Belki de bir reklamcı yalnız başına bir fikir fırtınası grubu içindeyken olduğundan daha iyi bir slogan düşünebilir. Sorun oldukça yalın ve kolayca araştırılabilir görünmekle birlikte grupların tam olarak neyle karşılaşacaklarını bilmek biraz güçtür. İlk çalışmaların bazılarında aynı problem 2, 3, 4 ve 5 kişiden oluşan gruplara ve ayrıca bir dizi bireye ayrı ayrı verilmiştir. Bundan sonra araştırmacılar grupların edimini bireylerden her birininkiyle karşılaştırmışlardır. Bu açıdan bakıldığında sonuçlar çok açıktır. Çoklukta güç vardır. Hangi ölçütü seçersek seçelim bir grup yalnız başına çalışan bir kişiden daha iyi iş yapar. Ancak hemen görülecektir ki temel sorun bu değildir. Gerçekte biz birlikte çalışan 4 kişinin ayrı ayrı çalışan aynı sayıda insandan daha iyi iş çıkarıp çıkarmayacağını bilmek istiyoruz. Elimizde bulunan insanları en etkili bir biçimde kullanabilmek için onları gruplar içinde mi yoksa yalnız başlarına mı çalıştırmalıyız? Araştırma sonuçları. Fikir fırtınası üzerinde klasik bir çalışmada Taylor, Berry ve Bullock 1958 denekler rastlantısal olarak ya 5 kişilik gruplara ya da bireysel koşula ayrıldılar. Gruplardakiler önceden birçok kez bir araya gelmişlerdi. Sonra her iki koşuldaki insanlara 5 problem ve her problem içinde 12 dakika verildi. Örneğin bir problem şöyle ifade edilmişti. Her yıl çok büyük sayıda Amerikalı turist Avrupa'yı görmeye gider. Fakat şimdi ABD'nin aynı sayıda Avrupalı turistin de tatillerinde Amerika'yı ziyaret etmesini istediğini varsayalım. Daha fazla Avrupalının ABD'ye gelmesini sağlamak için nelerin yapılmasını önerirsiniz? Denekleri görevlerinin problemler üzerinde düşünmek ve ellerinden geldiği kadar çok ve olabildiğince yaratıcı çözümler önermek olduğu söylenmiştir. Tam olarak doğru bir çözüm yoktu. Osborne'dan 1957 alınan aşağıdaki kurallar gruplara özet olarak verilmiştir. 1. Eleştiri yasaktır. İleri sürülen fikirlere ilişkin eleştiriler daha sonraya kadar saklı tutulacaktır. 2. Akla geleni özgürce söyleme kendi başına değerlidir. İleri sürülen fikir ne kadar sivri ise o kadar iyidir. Alışılmamışı yumuşatmak, alışılması sivriltmekten daha kolaydır. 3. Nicelik yani sayı önemlidir. İleri sürülen fikir sayısı arttıkça içlerinde iyi olanların sayısı da artacaktır. 4. Birleştirme ve iyileştirme önemlidir. Kendi fikirlerinizle katkıda bulunmaya ek olarak diğer fikirlerin nasıl daha iyi fikirlere dönüştürülebileceğini, iki ya da daha fazla fikrin bir başka fikir haline nasıl getirilebileceğine ilişkin öneriler ortaya atmalısınız. Yalnızlık koşulundaki denekler rastlantısal olarak 5 kişilik nominal yani gerçek olmayan gruplara ayrıldılar. Yani bu deneklerden her biri yalnız başına çalışmakla birlikte çözümleme amacıyla bir grup olarak düşünüldüler ve toplam üretimleri gerçek gruplarındakilerle karşılaştırıldı. Bu yolla Taylor 5 kişilik bir grubun 5 saatte ürettiğini tek tek 5 kişinin 5'er saatte ürettiklerinin toplamıyla karşılaştırdı. Bu yöntem iki işlemin etkililiğini karşılaştırmanın anlamlı tek yoludur.